Ayrım 17.
Onu seslenerek durduran ben oldum. Omuz omuza durup ileri baktık. Kuşlar dikkatimi çekmişti. Ta uzaktan görmüştüm telaşlı uçuşlarını. Akbabalar diye soludu Tanus. Kayalar arasında bir ölü var. Kılıcını çekti, daha dikkatli yürümeye başladık. Önce adamı bulup akbabaları kovaladık. Bir gün önce yolda gördüğüm adamdı bu. Sırt üstü yattığı için yüz diye bir şeyi kalmamış, akbabalar etlerini, kemiklerini çıkarana kadar yemişlerdi. Tanus'la adamı yüzüstü çevirince sırtında onu öldüren bıçak darbelerini gördük. Ancak bir askerin olabileceği kadar bu görüntüye alışmış olan Tanus, her kim yaptıysa işi sağlama almış dedi. Az ileri gidince karısının üstünden de sinek bulutlarının kalktığını gördüm. Sineklerin çölün bu kavurucu sıcağında nereden çıktıklarını hiç anlayamamıştım. Gebe kadının ırzına geçilmişti. Yeni doğmuş ölü bebeği bacaklarının arasındaydı. Bir iki adım daha atınca haydutların küçük kızı bıraktıkları yere varmıştım. Onun da ırzına geçmişler, sonra boğazını kesip bırakmışlardı. Dudağıma konan bir sineği kovaladıktan sonra ağlamaya başladım. Tanus, onları tanıyor musun diye sordu. Başımı salladım. Dün yolda görmüştüm. Devam edemeyerek sustum. Derin bir soluk aldım. Bir de eşekleri vardı. Örümcekler almış olmalılar. Tanus sert bir yüzle dönüp kayalara baktı. Yürü diyerek koşmaya başladı sonra. Tanus diye seslendim. Kratos bekliyor. Ama beni dinlemeyince arkasından gitmekten başka çarem kalmamıştı. Onu bir daha eşek izlerinin bittiği yerde yakaladım. Bu zavallı aileye ben de senin kadar acıdım dedim. Ama saçmalık bu. Kratos bizi bekliyor. Boşa harcayacak zamanımız yok. Ama Tanus yüzüme bile bakmadan sözümü kesti. O çocuk kaç yaşındaydı? 9'undan fazla değildi. Benim adaletin yerine getirilmesine zamanım hep vardır. Buz gibi yüz ifadesinden eski haline kavuştuğu belliydi. Tartışmanın bir yararı olmayacağını anlamıştım. Bir gün önce gördüğüm küçük kızın hayali gözlerimin önünden gitmiyordu. İzleri bulup takip ettik. Artık birlikte hareket ettiğimizden daha da hızlı ilerliyorduk. Sonunda haydutları uzaktan gördüğümüzde öğle olmuştu ve su torbalarımız boşalmak üzereydi. 5 kişiydiler, eşek de yanlarındaydı. Çölün derinliklerine kadar izlenmeyeceklerinden emin oldukları için dikkatsiz hareket ediyorlardı. İzlerini silmek zahmetine bile katlanmamışlardı. Tanus beni bir kayanın arkasına çekti. Soluğumuzu toplarken bir daire çizip önlerine çıkacağız dedi. Yüzlerini görmek istiyorum. Çok geçmeden örümcek çetesine görünmeden önlerine geçmiştik. Tanus bir asker becerisiyle pusu yerini gözüne kestirmişti bile. Geldiklerini uzaktan duyduk. Onları beklerken hiç sorgusuz sualsiz Tanus'un peşinden gelmekle fazla sağduyulu davrandığımı düşündüm. Örümcek çetesi göründüğünde fazla aceleci davrandığımı hemen anlamıştım. Hepsi de katil suratlı insanlardı ve benimse sadece küçük mücevherli hançerim vardı. Bizim pusuda yattığımız yere yaklaştıklarında reisleri olduğu anlaşılan uzun boylu sakallı bedevi birden durup adamlarından birine su torbasını eşeğin sırtından indirmesini emretti. Önce kendi içip sonra adamlarına verdi. Tanus üzerlerindeki kan lekelerine bak diye fısıldadı. Lanatam'ın yanında olmasını isterdim doğrusu. Herifin göbeğinde bir delik açıp suyu bir afıçısından fışkırır gibi boşaltırdım karnından. Sonra elini koluma dayadı. Ben hareket edene kadar sakın kıpırdama, tamam mı? Senden kahramanlık istemiyorum. Bu çok mantıklı öneriye hiçbir itirazım olmayacak. Başımı salladım. Örümcekler beklediğimiz yere doğru yürüdüler. Hepsi de tepeden tırnağa silahlıydılar. Bedevi önden yürüyordu. Kılıcı iki omuzu arasına bağlı, kabzası elini attığında bulması için sol omuzu üzerindeydi. Güneşten korunmak için harmaniyesinin yün başlığını gözlerinin üstüne kadar indirmişti. Önümüzden geçerken bizi göremedi. Peşinden gelen iki kişiden biri eşeği yedeğini almış onu izliyorlardı. Öteki ikisi de kadından aldıkları bir altın parçası için tartışarak eşeğin ardından yürümekteydiler. Arkadaki çiftin taşıdığı bronz başlıklı mızraklar dışında Hepsinin kılıçları kınlarının içindeydi. Tanus hepsinin geçmesini bekledikten sonra sessizce kalkıp en arkadaki iki adamın arkasına geçti. Bir leopar gibi çok rahat hareket ediyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar kılıcını sağdaki adamın boynuna sallamıştı. Daha sonra Tanus'un bir insan öldürdüğünü görmüş değildim. Bunun mesleği olduğunu ve yıllar boyunca bu kanlı ustalığını geliştirdiğini bilmeme karşın yine de şaşırıp kalmıştım. Kılıç darbesi iner inmez kurbanın başı omuzlarından düştü ve başsız vücut yere yıkılmadan önce bir adım bile attı. Darbe çizdiği yayın sonuna varınca Tanus yağ gibi kayarak yönünü değiştirdi. Aynı hareketi sürdürerek elinin tersiyle öteki adama da bir darbe indirdi. Onun da başı yere yuvarlanırken boynundan havaya bir kan sütunu fışkırdı. Kanın fışkırması ve iki başın yere düştüğünde çıkardığı tok ses öndeki üç örümceği uyarmıştı. Korkuyla geriye dönünce bir an şaşırıp kaldılar. Sonra vahşi bir çığlıkla kılıçlarını çekerek saf halinde Tanus'a saldırdılar. Tanus çekilerek yerde saldırısına devam ederek adamları birbirinden ayırdı. Birine indirdiği darbe ile göğsünü yardı. Adam bağırarak geriledi. Ama Tanus onun işini bitiremeden diğer ikisi arkadan saldırmışlardı. Tanus onlara dönmek zorunda kaldı. İkisini de kılıç menzili dışında tutmayı başarırken hafif yaralanmış olan üçüncüsü kendini toparlayıp arkasından saldırıya geçti. Arkanda diye bağırdım. Tanus aynı anda dönüp adamın kılıç darbesini kılıcıyla karşıladı. Ancak diğer ikisi yeniden üzerine saldırınca kendini savunmak için birkaç adım gerilemek zorunda kaldı. Kılıçtaki ustalığı insanın soluğunu kesecek derecedeydi. O kadar hızlı kılıç kullanıyordu ki çevresinde bronzdan bir duvar örmüş gibiydi. Tanus'un yorulmakta olduğunu fark ettim. Sıcakta vücudundan terler boşanıyordu. Harcadığı güçle yüzü kasılmıştı. Bir zamanlar sonsuz olan gücü haftalar boyu süren ayyaşlık ve sefahatla erimiş gitmişti. Sakallı bedevinin bir sonraki saldırısıyla gerilemiş, sırtı benim çaresizce durduğum yerin karşı tarafındaki kayalardan birine yaslanmıştı. Arkası emniyete alınınca saldırganlardan üçü de şimdi önden gelmek zorundaydılar. Ama bunun Tanus'a bir fayda, bir yarar olmayacaktı. Saldırı acımasızdı. Bedevinin başında olduğu iki adam kuduz köpekler gibiydiler. Tanus'un yorulan sağ kolu bir daha ağır hareket etmeye başlamıştı. Tanus'un kafasını kestiği adamın mızrağı yerde yatıyordu. Onun gözlerimin önünde parça parça edilmesini istemiyorsam bir şeyler yapmam gerekirdi. Tüm cesaretimi toplayıp saklandığım yerden süzüldüm. Örümcekler öldürme heyecanıyla beni unutmuşlardı. Kimse görmeden mızrağı aldım. Elimdeki silahın o somut ağırlığıyla kaybettiğim cesaretimi de bulmuştum artık. Tanus'a saldıranlardan en tehlikelisi bana en yakın olan bedeviydi ve sırtı bana dönüktü. Mızrağı elimde sımsıkı tutarak ileri atıldım. İnsan sırtının en hassas yeri böbrekleridir. Anatomi bilgimle hamlemi tam olarak yapabilirdim. Mızrağın ucu bel kemiğinin bir parmak kenarından içeri girdi. Mızrağın geniş ucu büyük bir yarık açmış ve bir cerrah ustalığıyla sağ böbreği delmişti. Bedevi kaskatı kesilip bir tapınak heykeli gibi dondu. Ben mızrağı Tanus'un öğrettiği gibi kıvırırken de kılıcı elinden düştü ve ağzından öyle bir çığlık koptu ki arkadaşlarının bir anlık şaşırması Tanus'a beklediği fırsatı verdi. Tanus'un bundan sonraki darbesinde kılıç adamlardan birinin göğsüne girip omuzları arasındaki bir karış dışarı çıktı. Kılıcını geri çekemeden diğeri dönüp kaçmaya başladı. Tanus adamın ardından iki adım attıktan sonra soluk soluğa. Ben tükendim dedi. Ardından koş Taita. Herifin kaçmasına izin verme. Benden hızlı koşabilen çok az insan vardır. Tanus bunlardan biridir ama onun da formda olması gerekir. Bedevinin sırtını ayağımla basıp mızrağı çektikten sonra sonuncu örümceğin ardından koşmaya başladım. Herife 200 adım daha yetişmiştim. O kadar yumuşak adımlarla koşuyordum ki geldiğimi duymadı bile. Mızrağın ucuyla ayağının arkasındaki tendonu kesince yüzüstü yere yuvarlandı. Kılıcı elinden uçtu gitti. Öldürme beni, ben bir şey yapmadım, ötekiler yaptı, öldürme beni diye yalvardı. Herif karnını korumak için büzülürken mızrağı bel kemiğine indirdim ve şanslı bir darbeyle iki omurgasının arasını buldum. Adam anında felç olmuştu. Yanından çekildim. Seni öldürmeyeceğim. Ölüm senin gibiler için çoktur bile. Dönüp Tanus'un yanına yürüdüm. Yaralı örümcek arkamdan sürüklenmeye çalıştı. Felçli bacakları balıkçıların çektiği bir çift ölü balık gibi arkasında sürünüyordu. Ama birden gücünü kaybetti ve yığıldı. Saat öğleye gelmiş olduğu halde hava güneş batana kadar işini bitirecek kadar sıcaktı daha. Tanus bana baktı. Senin şimdiye kadar hiç farkına varmadığın vahşi bir tarafın varmış diyerek başını salladı. Beni çok şaşırttın. Eşeğin sırtından su torbasını alıp bana uzatınca başımı salladım. Önce sen iç. Senin daha çok ihtiyacın var. Suyu içerken zevkle gözlerini kapattı. Sonra Isis'in tatlı soluğu adına haklısın dedi. Ben yaşlı bir kadına dönmüşüm. O küçük kılıç oyunu bile tüketti beni. Sonra çevresine bakıp memnun bir tavırla sırıttı. Ama Firavun'un işine fena başlamadık sayılır. Hiç de iyi başlamadık dedim. En azından birini sağ bırakmalıydık ki bizi örümceklerin yuvasına götürsün. Ama bir daha aynı yanlışı yapmayacağız. Haydutları orada bırakıp isteğim üzerine kurbanlarının cesetlerinin olduğu yere doğru yola çıktık. Tanus neden doğruca Kratos'un kampına gideceğimiz yerde ölülere bakmak için bu uzun yolu tepiyoruz diye sordu. Kocanın cesedi gerek dedim. Ama nedenini söylemedim. Cesede vardığımızda akbabalar kemiklerin biraz daha ortaya çıkmışlardı. Şu saçlara bak dedim. Sen böylesine gür ve açık renk saçlı birini tanıyor musun? Tanus bir an şaşırdı. Sonra parmaklarını kendi gür saçlarının arasına soktu. Onu eşeğe yüklememe yardım et dedim. Kratos onu mumyalanması için Karnak'a götürür. İyi bir cenaze töreni yaptırır. Mezar taşına senin adını yazarız. Yarın akşama kadar da bütün Teb halkı Harrab Lord'u Tanus'un çölde öldüğünü ve kuşlar tarafından yendiğini öğrenir. Ama Losiris duyarsa ona bir mektup gönderirim. Dünyanın senin öldüğünü sanmasından elde edeceğimiz yarar, hanımımı korkutmakla vereceğimiz herhangi bir zarardan daha fazladır. Kratos Kızıldeniz'e uzanan ve Karnak'tan bir gün uzaklıkta olan kervan yolundaki ilk vahada kamp kurmuştu. Yanında istediğim gibi mavi timsah tümeninden seçkin yüz adamı vardı. Tanus ile kampa gece yarısında varmıştık. Çok zorlu yolculuktan bitkindik. Kamp ateşinin yanındaki hasırlara uzandık ve şafak sökene kadar uyuduk. Tanus günün ilk ışıklarıyla kalkmış, adamlarının arasına karışmıştı. Subaylar onu kucaklıyorlar, askerler sevinç çığlıkları atıyorlar. O da her birini adıyla selamlarken gururla gülümsüyordu. Tanus kahvaltıda Kratos'a çürümeye yüz tutmuş cesedi Karnak'a gömülmek üzere götürmesini ve ölüm haberini tüm Tebe yayılmasını emretti. Ben de ona hanımım için bir mesaj verdim. Bunu güvenli bir ulakla Elefantin Adası'na gönderecekti. Kratos 10 kişilik bir grup seçti ve cesedi alıp yola koyuldular. Tanus arkasından bizi ileride bulursun diye seslendi. Olmazsa Gebel Nagara vahasındayız. Seni orada bekleyeceğiz. Sakın yayım Lanata'yı getirmeyi unutma. Kratos gözden kaybolur kaybolmaz Tanus birliği toparladı. Denize doğru yola koyulduk. Nil kıyıları boyunca Kızıldeniz'e uzanan kervan yolu uzun ve epey zorluydu. Büyük bir kervanın yolculuğu genellikle 20 gün sürerdi. Ancak Tanus bizi acele ettirdiğinden bu yolu 4 günde aldık. Yolun başında üstün formda olmayan bir tek o ve ben vardık. Ancak Gebel Nagara'ya vardığımızda Tanus vücudundaki fazla yağları yakmış ve şarap testilerinin son zehrini de terleriyle atmıştı. Bana gelince ben ilk kez muhafız birliğiyle böyle hızlı bir yürüyüş yapmaktaydım. Birkaç gün çok susuzluk çektim. Adalelerim kopacak gibi ağrıdı. Ayaklarımda nısırlar çıktı. Ancak gururum geri kalmama izin vermiyordu. Ayrıca bu vahşi yerde geri kalmak kesin ölüm demekti. Birkaç gün sonra koşar adım ilerlerken savaşçılar arasında yerimi koruyabildiğimi görünce çok sevindim. Kıyıya bir günlük yol kaldığında kervan yolundan ayrılıp yıllar önce dost olduğum bir bedevinin bana gösterdiği eski ve artık kullanılmayan bir yola saparak güneye doğru yol almaya başladık. Gebel Nagara kuyuları bu eski yolun üzerindeydi. Bedeviler ve çöl soyguncuları dışında kimse tarafından kullanılmazdı. Kuyulara vardığımızda yaşamımda hiç olmadığım kadar zayıf ve formumdaydım. İçimde hissettiğim bu yeni enerji ve gücün yüzüme yansıyıp güzelliğimi bir kat artmış olduğunu tahmin ettiğimden bir aynamın olmayışına hayıflanıyordum doğrusu. Kendime hayranlıkla bakma fırsatını bulmak isterdim. Ancak bana hayran olanların sayısı az değildi. Gece kamp ateşi çevresinde otururken yol arkadaşlarımın kaçamak bakışlarını fark ediyordum. Ve toplumumuza yerleşen bu yeni cinsel serbestlik muhafızlar gibi seçkin bir birliğe de yayılmış olduğundan gizlice teklifler almaktaydım. Geceleri hançerimi yanımdan ayırmadığımdan hasırımın ilk davetsiz konuğu biraz dürtükleyince adamın çığlıkları diğerleri arasında büyük bir neşe kaynağı oldu. Ondan sonra da artık rahat ettim. Kuyulara vardığımızda bile Tanus fazla dinlenmemize izin vermedi. Kratos'u beklerken adamlarına sürekli silah eğitimi yaptırdı. Okçuluk, güreş ve koşu yarışmaları düzenledi. Kratos'un adamlarını seçerken verdiğim talimata sıkı sıkıya uymuş olması hoşuma gitmişti. Aralarında iri yarı bir tek kişi yoktu. Tanus'un dışında hepsi ufak tefek canlı insanlardı. Kendileri için hazırladığım role uyuyorlardı. Kratos 2 gün sonra geldi. Karnak'a gittiğini ve Tanus'un orada kendisine verdiği işleri yaptığını düşününce bizden daha hızlı hareket ettiği anlaşılıyordu. Yine de Tanus neden geciktin diye sordu. Yolda bir kadın mı buldun yoksa? Taşıyacak 2 ağır yüküm vardı dedi Kratos. Yayın ve Şahin mührü. İkisinden de kurtulacağıma seviniyorum doğrusu. Sonra yayla heykelciyi Tanus'a verdi. Tanus hemen Lanata ile çöle çıktı. Ben de onunla gidip bir geyik sürüsü bulmasına yardım ettim. Tanus 10 tanesini o nokta yere devirdi. O gece keyifli bir yemek yerken planımın bundan sonraki aşamasını konuştuk. Sabahleyin Kratos'u askerlerin başında bırakıp Tanus'la ikimiz kıyıya doğru yola çıktık. Hedefimiz olan küçük balıkçı köyü yarım günlük yoldaydı. Öğle üzeri son çıktığımız tepeden altımızda parıltılı denizi gördük. Köye girince Tanus hemen reisi çağırdı. Adam Şahin mührünü görünce karşısındaki sanki firavunmuş gibi yerlere kapanıp başını toprağa öyle sertçe vurmaya başladı ki kendisine bir zarar vereceğinden korktum. Ona ayağa kaldırdım. Reis bizi köyün en lüks yeri olan kendi pis kulübesine götürüp yer açmak için kalabalık ailesini kapı dışarı etti. Ev sahibimizin çıkardığı balığı yiyip bir bardak şahane palmiye şarabını içtikten sonra Tanus'la göz kamaştırıcı beyazlıkta olan kumsala indik ve bir güzel yıkanıp temizlendik. Ondan sonra balıkçı teknelerinden birine binip mercan kayalığının arasındaki geçide doğru yola çıktım. Planımın bundan sonrası için gereken eşyayı getirene kadar beni kumsalda bekleyecekti. Onun gittiğim yerde tanınmasını istemiyordum. Tanus'un şimdiki görevi balıkçıların ya da ailelerinin köyden gizlice çıkıp örümceklere köylerine Şahin mührünü taşıyan altın saçlı bir efendinin geldiğini bildirmelerini önlemekti. Yolumuz fazla uzun değildi. Denize çıktığımızda dümenci teknenin burnunu kuzeye çevirdi. Rüzgarı da arkamıza alarak akşam olmadan karşı kıyıdaki Safaga limanının taş binalarını gördük. Safaga 1000 yıldır doğudan yukarı krallığa gelen ticaretin depoluğunu yapmıştı. Küçük teknemizin burnunda dururken bile kuzeyde Safaga ile dar denizin doğu kıyısındaki Arap limanları arasında gidip gelen çok daha büyük tekneleri seçebiliyordum. Safaga'da kıyıya çıktığımda hava kararmış ve geldiğimi gören olmamıştı. Lord Intef'in pis işleri nedeniyle burayı sık sık ziyaret ettiğimden nereye gideceğimi biliyordum. Bu saatte sokaklar ıssızdı ama meyhaneler tıka basa doluydu. Doğruca tüccar Tiamat'ın evine gittim. Tiamat zengindi ve evi eski kentin en büyük binasıydı. Kapıda silahlı bir köle yolumu kesti. Efendine bacağını kesilmekten kurtaran Karnaklı tabibin geldiğini söyle dedim. Çok geçmeden Tiamat topallayarak beni karşılamaya çıktı. Rahip kıyafetini görünce şaşırmışsa da kölesinin önünde ne bu konuda bir şey söyledi ne de adımı ağzına aldı. Beni duvarlarla çevrili bahçesine sokup da yalnız kaldığımıza "Gerçekten sen misin Tayita? Senin Elefantin Adası'nda örümcekler tarafından öldürüldüğünü duymuştum." dedi. Tiamat orta yaşlı kurnaz bir adamdı. Birkaç yıl önce bir sedye ile getirilmişti bana. Bir yolcu grubu kendisini yol kenarında bulmuştu. Kervanı örümcekler tarafından yağmalanmış, o da ölü diye bir kenarda bırakılmıştı. Bacağını kurtarmayı başarmıştım ama hayatının sonuna kadar toparlayacaktı. Kölelerine bana soğuk şerbetle incir ve ballı hurma getirmelerini emrettikten sonra "Senin için ne yapabilirim? Hayatımı sana borçluyum. Sen iste yeter. Evim evindir. Tüm varlığım senindir." dedi. "Kralın hizmetindeyim." diyerek cebimden şahin mührünü çıkarıp gösterdim. Yüzü birden ciddileşti. "Firavunun mührünü tanıyorum ama bunu bana göstermen gerekmezdi. Benden istediğini söyle. Seni reddetmem mümkün değil zaten." Anlattıklarımı hiç konuşmadan dinledi. Sözüm bitince kahyasını çağırtıp önümde emir verdi. Adamı göndermeden bana döndü. "Unuttuğum bir şey var mı? Başka bir şey ister miydin?" "Cömertliğinin sonu yok." dedim. "Bir şey daha var. Yazı aletlerimi özledim." Tiamat kahyaya döndü. Paketlerden birine papürüs, fırça ve mürekkep şişesi de konsun dedi. Kahya gittikten sonra gece yarısına kadar oturup konuştuk. Tiamat yukarı krallığın en işlek ticaret merkezinde olduğundan, imparatorluğun her yanından ve denizin ötesinden gelen haberleri duyardı. O birkaç saat içinde Elefantin Adası'ndaki sarayda aylarca öğrendiklerimden daha çok şey öğrenmiştim. "Kervanlarına izin vermeleri için hala örümceklere para ödüyor musun?" diye sorduğumda omuzlarını silkti. "Bacağıma yaptıklarından sonra başka seçeneğim var mı? İstekleri her mevsim biraz daha artıyor. Kervan Safaga'dan çıkarken mal değerinin yarısını ve Teb'de sattıktan sonra da karımın yarısını ödemek zorundayım. Çok geçmeden hepimizi yoksulluğa itecekler. Kervan yollarında ot bitecek ve krallığın ticareti kuruyup sona erecek. Bu ödemeleri nasıl yapıyorsun? Rakamı kim saptıyor ve parayı kim alıyor?" "Limanda casusları var. Boşalan her yükü izler ve Safaga'dan ayrılan her kervanın ne taşıdığını bilirler.